Ayrım 5.
1. Sözel yetenek. A. Sözel akılcılık. Zengin bir sözcük dağarcığına ve çağrışım gücüne sahip olma, duygu ve düşünceleri değişik sözcükler kullanarak etkileyici bir biçimde ifade edebilme, akıcı bir üslupla konuşabilme ve yazabilme, orijinal ve sanat değeri olan kompozisyonlar yazabilme. B. Sözel akıl yürütme. Sözcükler ve veya ifadeler arasındaki benzerlik ve farkları görebilme, okuduğunu anlayabilme, düşünceleri açık ve anlaşılır bir biçimde aktarabilme. 2. Sayısal yetenek. A. Hesaplama. Sayılarla dört işleme dayalı hesapları çabuk ve doğru bir şekilde yapabilme, bir işlemdeki hatayı çabucak bulabilme. B. Sayısal akıl yürütme. Matematik ilke ve kavramları kullanarak problemleri çözebilme, sayılar arasındaki ilişkileri görebilme. 3. Şekil uzay yeteneği. Şekil algısı. Nesnelerin, resimlerin veya geometrik şekillerin detaylarını algılama, nesneler, resimler veya şekiller arasında gölge, genişlik, boy ve benzeri özellikler yönünden farkları görebilme. B. Uzay ilişkilerini görebilme. Bir şeklin düzlem üzerinde ya da bir cismin uzayda döndürülmesiyle alacağı biçimi göz önünde canlandırabilme, açınımı verilmiş bir cismin kapalı halini görebilme veya tersini yapabilme. 4. Renk algısı. Renkleri tanıma, renklerdeki benzerlikleri ve farkları algılama, aynı renkteki iki cisimde ton farkını görebilme. 5. Bellek. Sözcükleri, sayıları, sembolleri çabucak belleme ve uzun zaman hatırda tutma. 6. Ayrıntıyı algılama. Çevredeki uyarıcıları ve aralarındaki farkları çabucak ve doğru bir şekilde algılayabilme. 7. Mekanik yetenek. Bir alet veya makinenin çeşitli parçaları arasındaki ilişkiyi, bir aletin işleyişindeki temel ilkeyi görebilme, bir aleti işletebilme, onarabilme, bir şemaya göre bir aleti kurabilme. 8. El becerisi. Elleri ve kolları kolaylıkla ve ustalıkla hareket ettirebilme, nesneleri kaldırma, döndürme ve yerleştirme hareketlerini çabuk ve düzgün bir biçimde yapabilme. 9. Parmak becerisi. Parmakları doğru ve hızlı bir biçimde kullanarak küçük objeler üzerinde çalışma, çok ince işleri yapabilme. 10. El-göz işbirliği. Eli ve gözü birbirleriyle uyum halinde ve hızlı bir biçimde kullanabilme, ipliği iğne deliğinden geçirme gibi işleri çabuk ve doğru bir şekilde yapabilme. İlgiler. Okullarımızdaki rehberlik uygulamalarının esas amacı, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun bir program izleyip, yine ilgi ve yeteneklerine uygun bir mesleğe yönelmelerine yardımcı olmak olduğuna göre, öğrencilerin ilgileri de bilinmesi gereken önemli hususlardan birini teşkil etmektedir. İlgi, bir nesne ya da bir faaliyete karşı, kısıtlayıcı koşullara karşın oldukça sürekli bir bağlanma durumu olarak tanımlanabilir. Günlük yaşamımızda bir kimsenin özgür olduğu zaman vaktini neyle geçirdiğine bakarak ilgisini tahmin edebiliriz. Söz gelişi konserleri kaçırmayan, harçlığını plağa yatıran, bir müzik aleti çalmaya çabalayan bir kimse de müziğe karşı ilgi olduğunu söyleriz. İlgi bir çalışma alanındaki doyumu etkileyen faktörlerden biri olup, bir çalışma alanının seçiminde kısıtlayıcı koşullar azaldıkça etkisini daha fazla gösterebilmektedir. Aşağıda bazı ilgi alanları tanımlanmıştır. 1. Temel bilim. Fizik, kimya, biyoloji gibi bilimlerin konusunu oluşturan olayları incelemekten hoşlanma. 2. Sosyal bilim. Sosyoloji, antropoloji, psikoloji, tarih gibi bilimlerin konusunu oluşturan olayları incelemekten hoşlanma. 3. Canlı varlık. Hayvan ve bitkilerin yaşayışını incelemekten, onları yetiştirip üretmekten hoşlanma. 4. Mekanik. Çeşitli alet ve makineleri incelemekten, onarmaktan, işletmekten, alet ve makine yapmaktan hoşlanma. 5. İkna. Başkalarına düşünceleri aktarmaktan, belli bir amacı gerçekleştirmek için başkalarını etkilemekten hoşlanma. 6. Ticaret. Alım-satım işleriyle uğraşmaktan, ticaret yoluyla kar elde etmekten, bir malı müşteriye tanıtıp satmaktan hoşlanma. 7. İş ayrıntıları. Ayrıntılar üzerinde çalışmaktan, her işi günü gününe yapmaktan, her şeyi düzenli tutmaktan hoşlanma. 8. Edebiyat. Her türlü edebi eserleri incelemekten, eleştirmekten, edebi eserler yazmaktan hoşlanma. 9. Güzel sanatlar. Resim, heykel gibi plastik sanatlar ve el sanatları ile ilgili eserleri incelemekten ve bu tür eserler üretmekten hoşlanma. 10. Müzik. Bir müzik aleti çalmaktan, müzik dinlemekten ve beste yapmaktan hoşlanma. 11. Sosyal yardım. Hasta, yoksul ve sakat insanlara yardım etmekten ve onların sıkıntılarını azaltmaktan hoşlanma. Akademik başarı. Öğrencinin geçmişteki ve hali hazır başarısı da eğitsel ve mesleki rehberlik açısından bilinmesi gereken hususlardandır. Yapılan araştırmalar, geçmiş başarının gelecekteki başarıyı önceden kestirmede güçlü bir etken olduğunu göstermektedir. Kaynak bir alanda bilgi ve beceri kazanabilmek için bireyin o konu alanının gerektirdiği yeteneklere, öğrenme fırsatlarına, konuyu öğrenmeye karşı ilgi ve güdülenmeye olduğu kadar konuyla ilgili ön bilgi ve beceriye sahip olması da gerekmektedir. Öğretim programlarında konular aşamalı bir düzen içinde verildiğinden, yani her konu öncekine dayalı olduğundan, öğrencinin bir konu alanındaki başarısı bir önceki konunun öğrenilmesinde gösterdiği başarıya bağlı bulunmaktadır. Gelecekteki başarıyı önceden kestirebilme yanında, başarısız öğrencilere düzeltici ve geliştirici çalışmalar yaptırmak için de onların halen çeşitli konu alanlarında güçlü ve zayıf oldukları yanların bilinmesine ihtiyaç vardır. Bu nedenle öğrencinin geçmiş yıllarda devam ettiği okulların sayısının, öğretmen ders araçları gibi eğitim olanakları bakımından durumunun, onun okuldaki hali hazır başarısını ve uyumunu etkileyen önemli faktörler olduğu göz önünde bulundurulmalı, bu konularda mümkün olduğu kadar doğru ve ayrıntılı bilgi toplanmalıdır. Kişilik. Öğrencinin bilinmesi gereken bir diğer yönü de onun kişiliğidir. Bireyin beden yapısı, mizacı, ilgileri, psikolojik ihtiyaçları, yetenekleri, alışkanlıkları, tutumları ve değer yargıları dinamik bir örüntü teşkil eder ve onun çevresine tipik uyumunu belirler. Bireyin kişiliğini teşkil eden çok sayıda özelliklerin hepsini bilmeye ne gerek ne de olanak vardır. Yukarıda sözünü ettiğimiz genel ve özel yetenekler, başarı ve ilgiler, kişilik dediğimiz bütünlüğü oluşturan öğelerdendir. Ancak liderlik, bağımsız davranabilme, duygusal kararlılık, başkalarıyla işbirliği yapabilme gibi özellikler yönünden ne durumda olduğunu bilmek, bireyin okula uyumunu, öğretmen ve arkadaşlarıyla ilişkilerini anlamamız için gereklidir. Benlik tasarımı. Rehberlikte öğrencinin bilinmesi gereken en önemli yönü onun kendini nasıl gördüğü, yani kendi hakkındaki benlik tasarımıdır. İnsan çevresine kendini algılama biçimine göre tepkide bulunur. Kişinin davranışları onun kendi hakkındaki değerlendirmelerine göre yön alır. Okul ve meslek seçimi ile ilgili kararları kişinin yeteneklerine, fiziksel, psikolojik, sosyal, ekonomik olanaklarına verdiği değere göre olacaktır. Şu halde bireyin tutum ve değerlerini, uzun ve kısa vadeli planlarını, hayat hedeflerini anlamak ve değerlendirebilmek için onun kendi hakkındaki değerlendirmelerini yakından bilmek gereklidir diyebiliriz. Çevre. Öğrencinin bu saydığımız bedensel ve psikolojik özellikleri yanında sosyoekonomik durumunun ve okul dışı çevresinin de rehberlik örgütünce etraflıca incelenmesi gerekir. Ana babanın ekonomik ve kültürel düzeyi çocuğun yeteneğini, ilgilerini, okula ve eğitime karşı tutumunu, dolayısıyla okuldaki başarısını ve uyumunu etkileyen önemli bir etken olarak kabul edilmektedir. Kardeş sayısı da çocuğun kişilik gelişimini belirleyen önemli faktörlerdendir. Bu nedenle öğrencinin aile çevresi hakkında bilgi edinilmesi, hayatının önemli bir kısmını nasıl bir çevrede geçirdiği ve halen nasıl bir çevrede yaşamakta olduğu hakkında bilgi edinilmesi gereklidir. Bu bilgiler öğrencinin davranışlarını anlamamıza ve giderek ona daha bilinçli olarak yardım edebilmemize olanak sağlayacaktır. Bireyi tanıma teknikleri. Bireyleri tanımada çok çeşitli yöntemlerden ve tekniklerden yararlanılır. Bunlar öznel ve yapılanmamış gözlem, dereceleme ölçekleri, otobiyografiler ve benzeri ve nesnel, yapılanmış teknikler, testler olarak gruplanabilir. Bireyi tanıma tekniklerinden genellikle sayısal değerler veren tekniklere önem verilir. Bunun nedeni sayısal değerlerin kolayca iletilebilmesi ve üzerinde karşılaştırmaya olanak veren istatistiksel işlemler yapılabilmesidir. Bu karşılaştırma hem kişinin başkalarına göre hem de çeşitli özelliklerinin birbirine göre durumunu görmemize olanak verir. Bireyi tanıma tekniklerinin kullanılmasında asıl amaç bireyin kendini tanımasına yardımcı olmaktır. Kuşkusuz edinilen bilgiler öğretmen, danışman, yönetici ve ana babalara bireye yapacakları yardımı ve verecekleri eğitimi onun gereksinmelerine ve yeteneklerine uyarlamada yardımcı olacaktır. Bireyi tanıma tekniklerinin kullanılışında şu ilkelerin göz önünde bulundurulması gereklidir. 1. Geçerlik ve güvenirliği ne kadar yüksek olursa olsun, tek bir ölçme aracı bireyi tanımada yeterli değildir. 2. Bireyi her yönüyle ve tam olarak tanımak bir idealdir. Bireyi tanıma çabaları bu ideale yaklaşmaya yönelik olmalıdır. 3. Bireyi tanımanın asıl amacı, onun kendini tanımasına yardımcı olmaktır. Kendini tanıma gereksinmesi çok kere bir uyum sorunu ya da karar verme gereği ortaya çıktığında hissedilir. Onun için bireyi tanıma tekniklerinin kullanılması mekanik ve biteviye bir iş olarak değil, bireyin sorunuyla birlikte ele alınmalı, tanıma tekniğinin seçiminde ve uygulanmasında bu ilke gözden uzak tutulmamalıdır. 4. Her teknik her bireye gerekli olmayabilir. Bu bakımdan tüm öğrencilere gereksinmelerini dikkate almadan eldeki tüm araçların hepsini uygulamak zaman ve enerji kaybına yol açar. 5. Geçerlik ve güvenirliği ne kadar yüksek olursa olsun, birey hakkında mevcut bilgilerimize bir şey katmayacak tekniklerin kullanılmasından kaçınmalıdır. Bunun yerine güvenirlik ve geçerlikleri düşük de olsa mevcut bilgilerimizi zenginleştirecek ve gerçeğe yaklaşmaya yardımcı olacak araçların kullanımı tercih edilmelidir. 6. Bireyi tanıma yöntemlerini bir bütün olarak uygulayıp yorumlamak, bunları farklı zamanlarda uygulayıp sonuçlarını ayrı ayrı yorumlamaktan daha yararlıdır. Örneğin yetenek testleri ve ilgi envanterlerinin ayrı ayrı zamanlarda uygulanması yerine bir arada uygulanması ve birlikte yorumlanması çok daha etkili olur. 7. Sonuçları kullanılmayacak araç ve tekniklerin uygulanmasından kesinlikle kaçınılmalıdır. Bireyi tanımada kullanılan öznel teknikler. Test dışı teknikler adı da verilen öznel teknikler, başkalarının birey hakkındaki görüşleriyle bireyin bizzat kendisi hakkındaki görüşlerinin genellikle betimsel olarak ifadesine dayanan tekniklerdir. Kişilerin öznel yargılarını yansıtan ve bir kısmı bireyi tanımada geleneksel olarak kullanılan bu teknikler aşağıda kısaca açıklanmaya çalışılmıştır. Gözlem. Gözlem genel olarak ampirik yolla bilgi edinme metodudur. Bireyi tanıma tekniği olarak gözlem bir kimsenin diğer bir kimse hakkında duyu organları ile bilgi edinme yoludur. Gelişigüzel gözlem ve sistemli gözlem olarak iki çeşit gözlemden söz edebiliriz. Gelişigüzel gözlem her bireyin diğer bireyleri tanımak için başvurduğu genel yoldur. Aşağı yukarı herkes başkaları hakkındaki kararlarını bu yolla oluşturur. Öğretmenlerin öğrencileri hakkında verdikleri yargılar, genellikle onların gelişigüzel gözlem sonucu elde ettikleri bilgilere dayanır. Gelişigüzel gözlem tekniğinin genel özelliği, bireyi tanımak için belirli bir amacın ve planın önceden saptanmamış olması ve bilgilerin sadece rastlantısal ilişkilerden elde edilmiş olmasıdır. Öğretmenlerin gelişigüzel gözlem verilerinden yararlanırken şu hususların göz önünde bulundurulması yararlı olur. A. Gelişigüzel gözlemlerden edinilen yargılar çoğunlukla bir öğrencinin bir ya da birkaç özelliğini tanıyarak kişinin bütünü hakkında verilmiş yargılardır. Bu yolla bir öğrencinin çeşitli özelliklerini ayrı ayrı tanıma işi güç, hatta olanaksızdır. Gelişigüzel gözlem verileri birey hakkında diğer yollarla edinilen bilgilerle birlikte kullanıldığı zaman bir anlam taşır. B. Gelişigüzel gözlem yoluyla öğretmenler çoğu kez göze batan öğrencileri tanıma eğilimindedirler. Kendini gösteremeyen öğrencileri tanımazlar. Onlardan bütün öğrenciler hakkında kanılarını bildirmesi istendiğinde, tanımadıkları öğrenciler hakkında genellikle kesin ve doğru olmayan yargılar verirler. C. Gelişigüzel gözlem yoluyla edinilen bilgiler özneldir. Kişiden kişiye değişir. Gözlem sonucu başkaları hakkında bazı yargılara erişen bir kimse, çoğu kez bu yargılarının subjektif ve yanlı olduğunu düşünmez. İnsanları doğru olarak tanıyıp değerlendirdiği kanısını taşır. Başkaları hakkında karar verme durumunda olan kimselerin, gelişigüzel gözlem sonucunda erişilen yargılardaki hata payını gözden uzak tutmamalıdır. Bireylerin belirli davranışlarının doğal yaşamları içinde kasıtlı olarak gözlenmesine sistemli gözlem denir. Bu yolla bir kimsenin birkaç tipik davranışı hakkında bilgi toplanabildiği gibi, bir grup bireyin belirli bir davranışı gösterme derecesi bakımından birbirleriyle karşılaştırılmaları mümkün olabilir. Gözlem verileri geçerlik ve güvenirliği oldukça zayıf verilerdir. Gözlemcinin tutumları, değer yargıları, inançları, bilincinde olduğu ya da olmadığı ihtiyaçları, beklentileri gözlem sonuçlarını etkiler. Örneğin, otoriter bir öğretmen açık sözlü ve bağımsız bir öğrenciyi saygısız olarak niteleyebilir. Aslında gözlemcilerin olguları, durumları bir fotoğraf makinesi gibi saptaması gereklidir. Ancak bu ideal bir durumdur. Gerçekte çoğu kez gözlemci raporunda gerçek olayları değil kendi dünyasını yansıtmaktadır. Sistemli gözlem zaman alıcı ve zahmetli bir inceleme yoludur. Zira bir kimse hakkında gerçeğe uygun ve güvenilir bilgi edinmek için onu değişik durumlarda gözlemek, gözlenecek özellik için yeterli davranış örnekleri elde etmek gereklidir. Söz gelişi yabancı dil derslerinde silik ve çekingen duran bir öğrenci, beden eğitimi dersinde sınıfın lideri olabilir. Bu nedenle bireyin çeşitli durumlarda gözlenmesi gereklidir. Çok sayıda gözlem yaparak gözlem yapmada ustalaşmak mümkündür. Ayrıca aşağıdaki hususları dikkate almakla gözlem verilerinin geçerlik ve güvenirliği arttırılabilir. 1. Gözlem yapılmadan önce neyin gözleneceği çok açık bir şekilde saptanmalı, davranışın hangi boyutunun, bireyin hangi özelliğinin inceleneceği iyice bilinmelidir. Örneğin, başkalarıyla işbirliği yapabilme, sorumluluk alabilme, başkalarını ikna edebilme ve benzeri özelliklerden hangisinin inceleneceğine önceden karar vermelidir. 2. Belli bir zaman süreci içinde sadece bir öğrenci gözlenmelidir. Ancak çok tecrübeli, iyi yetişmiş bir gözlemci aynı anda birden fazla öğrenciyi gözleyip değerlendirebilir. 3. İnceleme konusu olan özellik için kritik sayılabilecek davranışlar gözlenmelidir. Örneğin, öğrencinin işbirliğine yatkınlığı veya kendisine verilen işin sorumluluğunu taşıması inceleme konusuysa, grup çalışmaları ya da grup oyunları esnasında bu özellikler için ipucu verecek, kritik sayılabilecek davranışlar gözlenmelidir. Şüphesiz tecrübesiz bir gözlemci, başlangıçta manidar olan davranışla olmayanı ayırt edemez ama zamanla özü ayrıntıdan ayırabilecek düzeye gelebilir. 4. Öğrenciyi bir gün boyunca farklı zamanlarda ve farklı durumlarda gözlemelidir. Yani bir öğrenciyi bir defada ve uzun bir zaman süresi boyunca gözlemekten çok, kısa süreli olarak ve farklı zamanlarda gözlemek, gözlem verilerinin geçerliğini arttırır. 5. Gözlem sonuçlarını gözlenenin gözü önünde kaydetmeden gözlem yapmaya çalışmalıdır. Çünkü kişinin gözlendiğini fark etmesi davranışlardaki tabiiliği bozabilir, onda kaygı ve rahatsızlık uyandırabilir. Ancak gözlem biter bitmez izlenimler ayrıntılı olarak kaydedilmelidir. 6. Gözlemci gözlem verilerini kaydederken yalnız gözlenen davranışları zaman ve yer belirterek ve mümkün olduğu kadar ayrıntılı bir biçimde yazmalı. Öznel genellemelerini ya da değerlendirmelerini gözlem verileriyle karıştırmamalıdır. Gözlem sonucunda erişilen öznel yargılar ve genellemeler olayların betimlenmesinden sonra ve onlardan ayrı olarak kaydedilebilir. Sistemli gözlemin sonuçlarının güvenirlikleri, gözlemci sayısını çoğaltmak ve gözlemcileri bu konuda yetiştirmekle artırılabilir. Gözlenecek kritik davranışların istendiği zaman ortaya çıkmaması nedeniyle sistemli gözlem zaman alıcı bir tanıma tekniğidir. Gözlenenin haberi olmadan gözlemin yapılması ve sonuçların ayrıntılı bir biçimde kaydedilmesi de oldukça zor bir iştir. Bununla birlikte uygun biçimde yapılmış sistemli bir gözlem, bir davranışın doğal yaşam koşullarında ortaya çıktığı şekliyle incelenmesine olanak verdiği, birçok ölçme araçları ile edinilemeyen orijinal ve taze bilgi sağladığı için yararlı bir tekniktir. Olay kaydı, anekdot. Olay kaydı, belli bir ortamda gözlenen öğrenci davranışlarının objektif bir betimlenmesi olup, hem yapısı hem de amacı bakımından diğer bireyi tanıma tekniklerinden ayrılır. Olay kaydı, öğrencinin manidar bir davranışının ayrıntılı bir tablosu, gözlemcinin bir anlık bir olayı fotoğrafla yakalamasıdır. Doğal koşullarda ortaya çıkan gerçek davranışı yansıttığı için olay kaydı, öğretmen ve danışmanlara diğer yöntemlerle elde ettikleri bilgileri anlamlı bir bütün halinde birleştirme olanağı verir. Gerçi olay kaydı, öğrencinin çok özgül bir yanıyla ilgili gözlemlerinin kaydı olarak öğrenci hakkında sınırlı bir bilgi sağlarsa da, bu davranış betimlemeleri öğrencinin zihin gücü, umut düzeyi, eğitime karşı tutumu, başarı güdüsü ve buna benzer daha birçok özellikleri hakkında özgül, somut ve anlamlı ipuçları verebilir. Bireyin herhangi bir özelliği hakkında diğer yollarla edindikleri bilgiler sınırlı olduğu ölçüde danışman ve öğretmenler, öğrenciyi anlamada olay kayıtlarından daha fazla yararlanma gereğini duyabilirler. Olay kayıtları, objektif araçlarla ölçme sonucunda elde edilen sayısal değerleri anlamlı hale getirmeye ve öğrenciyi daha etraflı anlamaya yardım eder. Bir olay kayıt formunda şu kısımlar bulunmalıdır. 1. Gözlenen öğrencinin adı, soyadı, numarası, sınıfı, şubesi. 2. Gözleyenin adı, soyadı, ünvanı. 3. Olayın geçtiği yer ve zaman. 4. Olayın betimlenmesi. 5. Gözleyenin yorumu. 6. Gözleyenin önerileri.